Ayrım 2.
1828 Sarıkamış'ta ilk Rus postalları. Uyarılanlardan söz dinlemeyenlerin sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Yunus 73. 13 Haziran 1828'de tarihinde ilk kez Ruslarla tanışır Sarıkamış. Erzurum'a yürüyen Rusların işgaline uğrar. Erzurum'a ulaşamaz o günlerde Ruslar. Hatta sonradan yapılan anlaşmalarla Sarıkamış'tan ve Kars'tan da çekilirler. Ama bu arada olan olur. Bölgeyi ve bir kısmı gayrimüslim olan bölge halkını tanıma fırsatını yakalarlar. Osmanlı'yı bütün zayıflığıyla görme imkanı bulurlar. Ve bu bilgiler Kars için, Erzurum ve Sarıkamış için, hatta Doğu Anadolu ve İstanbul için sonun başlangıcı olur. 1. Nikola, dönemin Rus çarı. Osmanlı İmparatorluğu'nun işleri çok karışık halde. Bu memleket kendi kendisine parçalanmaktadır. Yıkılış büyük bir felaket olacak. Rusya ile İngiltere'nin bu konuda tam ve iyi bir anlaşmaya varmaları ve birbirlerine haber vermeden kesin bir adım atmamaları önemlidir. Bakınız, kollarımızın arasında hasta, ağır hasta bir adam var. Hasta adamın yaşamasını hepimiz istiyoruz. Onun ölmemesini ben de sizin kadar isterim. Buna inanmanızı rica ederim. Ancak kollarımızın arasında birdenbire ölebilir. Bu yüzden her ihtimali bugünden temin etmenin bir karışıklığa ve muhakkak bir Avrupa Savaşı'na sürüklenmekten daha iyi olabileceğini söyleyebilirim. Eğer bu sırada İngiltere İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyorsa buna müsaade etmeyeceğimi açıkça ifade etmeliyim. Bu beni İstanbul'u işgal etmek durumunda bırakabilir. Rus çarı 1. Nikola'nın hasta adam dediği Osmanlılar için sonraki yıllar hayatın daha da zorlaştığı yıllar olur. Yönetim ve toplum yapısındaki bozulmanın, ekonomideki çöküşün Avrupa'daki herkes tarafından açıkça görüldüğü yıllar. 1870'lere gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu yeni bir bunalımla daha karşı karşıyadır. Bu bunalım siyasal olduğu kadar ekonomiktir de. Başlama sebebi ise 1873 ve 1874 yıllarında Anadolu'da yaşanan bir felaket, kuraklık ve selin bir araya gelmesiyle oluşan kıtlıktır. Çiftlik hayvanlarının yok olması, ölümler ve kente göçler, kırsal bölge ahalisi, halkın sefalete düşmesi ve vergi gelirlerinin de azalmasıyla beraber zaten iflasın eşiğinde olan Osmanlı maliyesi tekrar dış borç aramaya koyulur. Dış borç bulmakta yaşanan zorluk, bütçe açıklarının yeni vergilerle kapatılması zorunluluğunu getirir. Bu halkın sefaletinin daha da yükselmesi demektir. İmparatorluğa bağlı, kıtlıktan etkilenmemiş Balkan eyaletlerinde yeni vergilerin artan baskısı yüzünden oluşan öfke, Balkanlardaki Hristiyan köylülerinin büyük çaplı isyanına dönüşür. Bu isyanlar sırasında bazı Müslümanlar da öldürülmektedir. Ayaklanmaya Osmanlı askerlerinin müdahale etmesi ve 12.000-15.000 arasında Bulgar'ı öldürerek isyanı bastırması, isyanlar sırasında Hristiyanların Müslümanları öldürmüş olmasından habersiz olan Avrupa'da Bulgar katliamı propagandasını başlatır. Sonrasında da İngilizlerin Türklerden yana havası iyice azalır. Modern kamuoyu oluşturma yöntemlerini o dönemde en etkili hale getirmiş olan Batılılara en iyi örneklerden birini de Bulgarlar Kıyılıyor kampanyasını başlatan Londra'nın Daily News gazetesi oluşturmaktadır. Ve Londra'nın Daily News gazetesi öncülüğünde Osmanlı'nın ipini çekme kampanyası başlar o günlerin Avrupa medyasında. Hastayı biz mi öldürelim yoksa bırakalım eceliyle mi ölsün? Avrupa'da herkesin ortak sorusu olur. Türklerin Avrupa'da fazlalık olduğu herkesin ortak inancı. Pılılarını, pırtılarını toplayıp geldikleri Asya'ya dönsünler. Herkesin ortak özlemidir. Büyük bir Avrupa harbi çıkarmadan Osmanlı'yı parçalamaksa herkesin ortak sorunu. Avrupa medyasının gücünden etkilenen Ruslar da kamuoyunu etkilemek için basını elde etmek çabalarına katılırlar. İngiltere'deki Standard gazetesini çok yüksek fiyatı sebebiyle alamazlar ama paraları Brüksel'in Le Nord gazetesine yetmektedir. Onu ele geçirirler ve başlarlar yayına. Asya'da İslam fanatizmi yükseliyor. Bu ortak düşmana karşı İngiltere ile Rusya uygarlık görevi gereği işbirliği yapmalıdır. Rus yayılması emperyalist değildir. Kafkasya'yı Hristiyan ve Ermenileri kurtarmak için alıyoruz. Borçlarını ödemeyen ölüm döşeğindeki hasta adamı Avrupa neden ayakta tutmaya çalışır anlayamıyoruz. Türkler yüzünden genel savaş çıkacak. Türkler bütün Hristiyanları kitle halinde öldürmeye çalışıyor. Bütün kampanyalarda savunulan iki ana tez vardır özetle. Türkler Hristiyanlara kıymaktadır ve Rusya da bütün iyi niyetiyle bu kıyımı engellemeye çalışmaktadır. 1876 yılının yazında bütün uygar dünya, Türklerin Bulgarlara yaptığı zorbalık ve kıyıcılık hikayeleriyle çalkalanmaktadır artık. Bulgar kıyımı propagandası o derecede etkili olmuştur ki, bütün Avrupa kamuoyu Türklerin Avrupa'da bir fazlalık olduğu inancındadır o günlerde de. Stefanos Yerasimos, günümüz yazarlarından. Rusya'nın güttüğü amaçlardan ilki toprak kazanmaktan çok, Balkanlar'da ileride uydusu haline gelecek bir dizi Slav devletini kurmaktı. Bunların arasından Akdeniz'e inebilecekti. Denize ulaşabilmesi için böyle bir yol tutması, yani İngiltere'nin karşı çıkması yüzünden aşılamaz hale gelen boğazlar engelinin etrafından dolanması gerekiyordu. Karadeniz'den Ege'ye kadar uzanan büyük bir Bulgaristan, Rus tasarılarının gerçekleşmesi için gerekliydi ve savaş asıl bu ülke üzerinde yoğunlaştırılacaktı. Ama bağımsız ve milli bir Bulgaristan devletinin kurulmasına iki önemli engel vardı. Bulgaristan halkının böyle bir duruma hazır olmaması ve bu ülkede sayısı hayli kabarık bir Müslüman azınlığın bulunması. Rusya'nın propaganda siyaseti bir kuşağın yetişmesini içine alacak bir süre boyunca yoktan bir halk var etmek için çalışmıştı. Bulgar dili geçmişin karanlıklarından çıkartılıp yeniden inşa edilmişti. Avrupa devletlerinin propaganda saldırıları zaman zaman o kadar rahatsız edici boyutlara ulaşır ki, kendi içlerinden bazı yazarlar bile bu saldırılardan duydukları rahatsızlığı ifade etmekten çekinmezler. Ruslar Türklerin idaresi altındaki uyruklara, yani Bulgarlara, özgürlük verilmesini istiyor. Bu yeterli midir? Türklere uygarlık empoze etmeden önce bunu kendi geniş ülkelerinin bir yerlerine de sokmaları gerekmiyor mu? Almanya'da her şey iyi mi gidiyor sanki? Ya Fransa, ya İngiltere? Türkiye ile savaş yapacak yerde herkesin kendi ülkesinde yapılacak savaşı yok mu? Avrupa'da daha bizim bile üzerinde tam bir fikir birliğine varamadığımız ilerleme denen şey nedir? Ayrıca bunu bir de Türklere kabul ettirmeye çalışmamız yoksa ikiyüzlü bir şaka mıdır? Neden kendi bağımızı bakımsız bırakıp komşu bağın zararlı otlarını sökmeye çalışıyoruz? Ah bu fare uygarlaştıran kediler! Bütün bu kargaşanın ve Bulgar kıyımı propagandaların ardından Osmanlı'dan parçalar koparmak konusunda iki ülke, Rusya ile Avusturya kendi aralarında anlaşırlar. Avusturya'nın hedefi Bosna Hersek'i işgal etmektir. Rusların planı ise daha büyüktür. Sıranın Osmanlılarla giriştikleri mücadelenin en büyüğüne geldiğine karar vermişlerdir. Öldürücü darbeyi indirmeyi planladıkları 15. harbe, bin yıllık hayalleri İstanbul'a kavuşacakları son harbe. El yumruğu yememiş olan, nasıl ki bir ateşli hasta zararlı olduğunu bildiği ve tıp ilmini inkar etmediği halde sabredemeyip soğuk suyu içerse. İmam Gazali. Başkent İstanbul o yıllarda en önemli kırılma noktalarından birindedir. Devletin tümüyle elden çıkmakta olduğuna inanan sivil ve asker küçük bir bürokrat grubu, memleketi kurtarmak için meşrutiyetin ilan edilmesi, parlamentonun oluşturulması ve ülkenin anayasayla yönetilmesi mücadelesine girişirler. Birkaç aydın sivil ve asker, birkaç paşa, birkaç binbaşı ve yüzbaşı. Kimiler hasta adamı iyileştirmek hayalindedir, kimileri şahsi kinlerinin peşinde. Hissi inkılap ile hareket ederler, yani darbe yaparlar. Bir gece harbiye öğrencilerini yataklarından kaldırarak devrim padişahı Sultan Aziz'i tahttan indirirler, yerine geçirdikleri 5. Murad'ın birkaç aylık padişahlığı ise tam bir hayal kırıklığı olur onlar için. Onu da değiştirirler. Yılmaz Öztuna, günümüz yazarlarından. 1876, Türkiye tarihinin gerçek dönüm noktalarından biridir. Sultan Aziz'in tahttan indirilmesi ve birkaç gün sonra münakaşası asla bitmeyecek karanlık bir tarzda ölümü, yani suikast iddiası, bütün ümitlerin bağlandığı genç 5. Murad'ın 3 ay içinde tahttan akli dengesinin bozulduğu gerekçesiyle alınmak mecburiyetinde kalınması, meşrutiyet münakaşaları, düşünülen yeni rejimin milliyetler mozaiği halindeki Osmanlı İmparatorluğu'nda tatbik kabiliyetinin olup olmadığı Türk devleti için hayati problemlerdi. Dışarıda Rusya ile kaçınılmaz savaş yaklaşıyordu. Balkanlarda birkaç eyalet kan, ateş, isyan ve huzursuzluk içindeydi. Böyle bir savaşta ezilecek olan Türkiye'nin artık tamamıyla azgınlaşmış bir Avrupa emperyalizmi ile karşı karşıya birçok milli menfaatini kaybedeceği muhakkaktı. Avrupa medeniyeti ile olan mesafe artık kapatılması fazla ümit edilemeyecek derecede açılmıştı. 31 Ağustos 1876 günü öğleden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun altın tahtında 34 yaşındaki Sultan Abdülhamit oturmaktadır. Birkaç ay sonra 23 Aralık 1876'da meşrutiyet ilan edilir. Millet Meclisi için seçimler yapılır, parlamento oluşturulur. Ama hayali kurulan düzen bir türlü tutturulamaz. Dolayısıyla iktidar içindeki iktidar mücadelesi de kaldığı yerden devam etmektedir. Hızla yaklaşan Rus tehlikesine rağmen. Memleketin durumuna gelince. Mithat Paşa, dönemin başbakanlarından. Askerin aylığı 15-20 ve diğer memurların aylığı 8-10 ay gecikmelerle verilebiliyordu. Askerler bazı yerlerde beden ölçülerine göre elbise bulamadıkları için kışın kar yağarken bile beyaz don pantolonla nöbet yerlerinde donmakta ve çok kere aç ve çıplak kalmakta olduklarından içlerinde gizli gizli dilencilik yapanlar, hırsızlık yapanlar, yol kesenler bulunuyordu. Orduda ve harpte bulunan subayların İstanbul'daki ailelerine gönderdikleri beşer onar kuruşluk parayı alabilmek için maliye hazinesi avlusunda her gün binlerce kadın, çocuk ve fukara toplanarak bağırıp çağrışıyorlardı. Maliye Nazırı'nın yani bakanı yüzüne karşı ağızlarına gelen küfürleri söylerlerdi. Kalabalıkta kol kırılır, göz çıkar ve kadınlar çocuklarını düşürürlerdi. Maliye Nazırı sürekli kontrol altında bulundurulan odasının gizli merdivenlerinden kaçıp gidebilirdi. Ve eli kılıcının kabzasında hazır beklemekte olan Rus tehlikesine karşı Galata bankerlerinden ihtiyaç duyulan 9 milyon altın borç bulunur. Ordu güçlendirilebileceği kadar güçlendirilir. İngiltere'ye güvenen bir grup Rusya'ya harp ilan edilmesi taraftarıdır. Ruslara ağır bir darbe indirmeden Osmanlı Devleti'nin rahat bir nefes alamayacağı inancındadırlar. Öğrencilerin sokaklara sürülüp harp isteriz diye bağırtıldığı yıllar o günlerde başlamış. Mithat Paşa silaha mermiyi sürmüş, damat Mahmut Paşa nişan almış, serasker paşa da zafer hayaliyle o tetiği çekmiştir. Namludan çıkan kurşunun kimi vuracağı ise birkaç ay sonra anlaşılacaktır. Mehmet Arif, dönemin Doğu Ordusu bürokratlarından. O sıralarda telgraf ve gazetelerin tesirli yazılarıyla şiddetli galeyan en yüksek derecesine varmıştı. Ya hepimiz ölürüz veyahut el birliği ile vatanımızı muhafaza ve müdafaa eder, namusumuzla yaşarız sözü de delikanlılarla beraber tefekkür ve tecrübesi eksiklerin de virdi zebanı olmuştu. Hatta bu sıralarda biz de Erzurum'da toplanıp geceleri sabahlara kadar harp olmalı mıdır, olmamalı mıdır diyerek kafa patlatırcasına münakaşa ederdik. İçimizden bilgi ve tecrübe sahibi biri çıkar da, amanın siz muharebelerin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz, karşımıza çıkacak olan Moskov'un nasıl ocaklar söndüren bir felaket olduğundan haberiniz yok. Bizim müdafaa imkanlarımız noksan, bilhassa muharebenin asıl dayanağı olan para hiç yok. Ordularımız 2 seneden beri Rumeli'de Bulgar, Sırp asilere karşı kan döküp can veriyor. Devletçe büyük masraflara giriliyor. Moskov ise yorgun değildir. Silah ve teçhizatı fevkalade mükemmel, dinç, talimli ve kalabalık olan ordularıyla birdenbire üzerimize uğrarsa mutlaka batarız, biteriz. Kim bilir ne şekillere gireriz diyerek fikir yürütse, kendisine vatan haini demesek de hafif ve kıt akıllı sayar, sözlerini vehim ve korkaklığına verir, hakikaten üzülürdük. El yumruğu yememiş olan kendininkini demir muşta sanır derler. Aleme kahramanlık taslayan biz hazretler de Ruslara karşı durmak ne demek dünyaları bile titretiriz zan ve hayal ederdik. Doğu Anadolu sınırlarındaki Rus harbi ihtimali artık ihtimalin de çok ötesindedir. 26 Mart 1877 günü 37 yıl sonra tekrar yaşanacağı gibi başlar. 37 yıl sonra Enver Paşa adlı 30'lu yaşların henüz başındaki çok genç bir ordu komutanının da yapacağı gibi bugün yola çıkar İstanbul'dan Ahmet Muhtar Paşa adında 30'lu yaşların henüz başındaki çok genç bir ordu komutanı. Giderek ciddileşen Rus tehlikesine karşı Doğu Anadolu'yu korumak için 37 yıl sonra Enver Paşa'nın da yapacağı gibi önce Trabzon'a gidecektir vapurla ve oradan karayoluyla Erzurum'a. İstanbul'dan Erzurum'a gitmenin başka hiçbir yolu yoktur. Çünkü o yıllarda 37 yıl sonraki Sarıkamış Harbi günlerinde olmayacağı gibi. Genç ordu komutanı Ahmet Muhtar Paşa'yı Erzurum'da bekleyen her şey, 37 yıl sonra başka bir genç ordu komutanı Enver Paşa'yı bekleyen her şeyle aynı olacaktır. Yokluk. Var olan tek şey ise Ruslar olacaktır. Yıllar önce olduğu gibi ve 37 yıl sonraki Sarıkamış Harbi günlerinde de olacağı gibi. Ruslar hazırdır, harbin görünen sonu felakettir. 37 yıl sonraki Sarıkamış harbi günlerinde de olacağı gibi. Fakat ne henüz bir yıllık genç padişah Sultan Abdülhamid'in çabaları engeller bu harbi, ne de genç ama tecrübeli Mareşal Ahmet Muhtar Paşa'nın itirazları. Çaresiz yaklaşan harp hazırlıkları için hazırlıklara girişilir, hem Doğu Anadolu'da hem de Balkanlar'da. Mehmet Arif, dönemin bürokratlarından. Devletin ve milletin namusunu korumak için hangi kuvvete güvenecektik? Gerçi elde geniş zaman ve işin de beklemeye tahammülü olsa, bir takım imkanlar temini için gayret edilir ve bir şeyler yapılabilirdi de. Fakat sabaha ne olacağı bilinmiyor, belki akşama düşmanın hududu geçmesi bekleniyordu. 24 Nisan 1877 Salı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ya da rehin alınan imparatorluk. Bazı yaralar vardır ki kapanmış olsalar bile dokununca sızlarlar. Turgenev. Güneşin henüz kendini göstermediği bir bahar sabahı, pencereler uzak ışıklarla parlamaya başlar ve aynı saatlerde huduttan gelen bir pusula bütün vaziyeti izah etmektedir. Grand Duke Mikhail komutasındaki Rus ordusu taarruza geçmiş ve topraklarımıza girmiştir. Ahmet Muhtar Paşa'ya haberi getiren adamın yüz ifadesiyle haberde yazılı olanlar aynı şekildedir. Her şey altüst olmuştur. Bir yanda Arpaçay ve Doğu Anadolu, bir yanda Tuna ve Balkanlar. Birbirinden binlerce kilometre uzaktaki iki cephede en uzun yüzyılın en büyük harbini başlatmıştır bu gece Ruslar. Dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük, en acımasız harplerinden birini. O yıllarda kullanılan Rumi tarihle 1293 yılında başlayan ve bu yüzden de 93 harbi olarak da anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus harbini. Rupert Furneaux, dönemin gazetecilerinden. Çar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kutsal savaş ilan etti ve Rus orduları 10. defa İstanbul'a doğru yola çıktılar. Gülümseyen tarlaların arasından uzun bir toz bulutu ağır ağır gökyüzüne doğru yükselmekte. Uzaktan gök gürültüsünü andıran bir ses geliyor ve hemen arkasından da bir an için parlayıp sönen bir ışık. Kasabaların eski sokaklarında top arabalarının, at nallarının ve postalların çıkardığı sesler yankılanıyor. Gece çöktükçe yakılan köylerden yükselen alevler gökyüzünü aydınlatıyor ve yığın yığın halk içinde eşyaları yüklü öküz arabaları ve koyun sürüleriyle yolları boğarcasına tıkayarak ilerlemeye ve böylelikle savaş felaketinden uzaklaşmaya çalışıyor. Hristiyan ve İslam dünyası son büyük mücadelesine başlıyordu. Çar'ın bizzat idare ettiği güçlü Rus ordusu yüzyıllar boyu göz diktikleri İstanbul'a ve Boğazlara zaferle yürüyeceklerinden emindi. Hilal ve haçın çarpıştığı bu kutsal savaşta en ufak acımaya yer yoktu. Mehmet Arif, dönemin bürokratlarından. Bütün bir Doğu Anadolu'nun sorumluluğu Muhtar Paşa ve elindeki 57.560 kişilik Anadolu ordusunun omuzlarındaydı. Böyle bir durumda artık la havle çekerek akla en uygun hareket tarzını seçip bu yolda elden geldiği kadar gayret sarf etmek ve ilerisini kaza ve kadere terk etmekten başka çare yoktu. Eldeki 57 bin asker ve 96 topa karşılık Rusların 125 bin asker ve 189 topu vardır. La havle çekilir, mücadeleye girişilir. Her zamanki gibi neredeyse tek destek halktan gelmektedir. Yılların ihmali neticesi yoksul ve sefil duruma düşmüş olan halk, her şeyini Muhtar Paşa'ya feda etmekten bir an bile geri durmaz. İki parça ekmeğinin birini orduya verir, çiftini çubuğunu bir tarafa bırakıp, atını, öküzünü, arabasını ordunun emrine amade tutar ve direniş başlar. Direniş bütün yokluklara rağmen inatla sürse de erzak ve nakil vasıtaları hala kâfi değildir. Her yerde beygire, katıra ve deveye muhtaç durumdadırlar. Vahşi, müthiş ve ıssız dağlar ve dereler arasında şeytanların bile güçlükle yol bulacağı diyarlarda askerlerin içinde bulundukları namütenahi zaruret hali ekserisinin firarına sebep olmaktadır. Firar etmeyenlerin dahi başlayan soğuklara karşı çıplaklıklarından dolayı ettikleri sistemlere canlar tahammül edememekte, layıkıyla işe ve hizmete de gönderilememektedir. Ruslar zaferden emindir, kuvvetlidirler. Balkanlarda isyan bayrağını açmış Bulgarlar ve Sırplardan, Doğu Anadolu'daki gayrimüslim azınlıktan, yani Ermenilerden zaten destek almaktadırlar. Bizimse paramız yoktur, malzeme yetersiz, yiyecek azdır. Ordu iyice yıpranmıştır, ambarlar neredeyse boş. Nakliye vasıtası yok denecek kadar azdır. Askerin çadırını, cephanesini, kazmasını, küreğini, ekmek sacını vesaire zaruri levazımatını kaldırtmak için mekkare hayvanına ihtiyaç vardır. Ama o da yoktur. Yollara ihtiyaç duyulmaktadır, en çok da demir yollarına, ama yoktur. İmparatorlukta orduya yardım götürecek yol bir yana, elde güvenilir bir tek harita bile yoktur. Olanlar da Almanyalı meşhur Kibert'in coğrafya haritasından kopya edilerek büyütülmüş şeylerdir. Elhasıl her bakımdan gariki bahri ihtiyaç olunmuştur. Olan tek şey vardır, Ruslar. Bizde olmayan ne varsa onlarda vardır. Üstelik değil her gün neredeyse her saat takviye almaktadırlar. Harp böyle başlar. Muhtar Paşa ve ordusu için son umut yaklaşan kış mevsimidir. Derler ki düşman bu ağır kış şartlarında harekatta bulunamayacağından ordu da bahara kadar noksanlarını ikmal edecektir. Ondan sonrası da Allah kerimdir. Mehmet Arif, dönemin bürokratlarından. Meğer kışı beklemek abes imiş. İleride görüleceği gibi dağlarda 2 metre kar varken bile düşmanımız hareketini tatil etmedi. Öyle dağlarda askerini çalıştırarak yollar açtı. Toplarını, erzak ve mühimmat arabalarını öyle yerlerden aşırdı ki görülmüş olsa hayrette kalınır. Buralarda yaz günü bile yol yaparak dağlardan top aşırmak takdir olunacak derecede büyük büyük himmetler ister. Nerede kaldı ki kışın insanın nefesinin donduğu ve tükürüğünün yere buz olup düştüğü bir zamanda askeri harekat icrasına kalkışılsın?